Ayrım 27.
1. Yasama yorumu. Teşrii, tefsir. Bir kanun hükmünün yorumunun yasama organı tarafından yapılmasıdır. Kanunu yapan yasama organı olduğuna göre o kanunun amacını açıklayacak organın yasama organı olacağı düşünülmüştür. Kanun koyucunun yaptığı yorum, kanunun anlamını açıklamaktan ibaret olan bir yasama tasarrufu olduğundan kanuna eklenmiş olur. Ancak 1791 tarihli Fransız Anayasası'nda yer alan mahkemeler arasında ortaya çıkabilecek farklı kararların yasama organı tarafından çözümleneceği şeklindeki yorumlama metodunun sakıncalı olduğu fark edilmiştir. Çünkü bu yolla kanun koyucu henüz kesin hüküm niteliği kazanmamış olan eski olayları da yasama yorumunun kapsamı içine almış olmaktadır. Halbuki kanunun kendinden önceki olaylara uygulanmaması gerekir. Bundan başka yasa koyucu yorum yapmakta gecikebileceği gibi politik düşüncelerden de etkilenebilir ve gerekli bağımsızlıktan yoksun kalır. 1924 Anayasası yasama organına yorum kanunu yapmak yetkisi tanımıştı. Çağdaş hukuk sistemi yasama organına yorum yetkisi tanınması anlayışını kabul etmemektedir. 2. Bilimsel yorum. Hukuk ilmiyle uğraşanların kanunda yer alan hükümlerin anlamını eserlerinde belirtmeleridir. 3. Yargısal yorum, kazai tefsir. Bir davaya bakan ve kanunun gerçek anlamını tespit ederek ona göre uyuşmazlığı çözümlemekle yükümlü hakim tarafından yapılan yorumdur. Hakim, kanun metninin yeteri kadar açık olmadığını ileri sürerek karar vermemezlik edemez. Bu sebeple yargısal yorum, uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan en önemli yorum biçimidir. 3. Kanunun yorumlanmasında yorum yöntemleri. Bir davada karar verme zorunda olan hakimin kanunu yorumlayabilmesi için ileri sürülmüş çeşitli yorum yöntemleri vardır. Kanun koyucunun kanuna bir hüküm koyarken izlemiş olduğu amacı bulmak için çeşitli yöntemler ileri sürülmüştür. Kanun koyucunun gerçek iradesini ve niyetini esas alan görüş sübjektif teoriye dayanır. 1. Deyimsel yorum, lafzi yorum. Bu yöntemde kanun metnindeki sözlerden, deyimlerden, ifade biçiminden, gramer kurallarının da yardımıyla kanun hükmünün anlamı anlaşılacaktır. Bu yorum şekli, hukukta belirli bir olaydaki adaleti en uygun olanı bulmaya çalışan pratik aklın ve hukuk mantığının işlemesine engel olması ve her zaman amaca uygun sonuç vermemesi sebebiyle eleştirilmiştir. Bundan başka, bu metot medeni kanunumuzun birinci maddesine de uygun düşmemektedir. Gerçekten medeni kanunun birinci maddesi gereğince uygulanmasından söz ederken, yalnız metinde kullanılan sözleri, lafzı değil, ruhu ile değindiği meselelere de uygulanacağını açıklamıştır. 2. Gayi yorum, amaca göre yorum. Deyimsel yorumun her zaman amaca uygun sonuç vermeyecek yetersizliği anlaşılması üzerine, kanunun amacına uygun olarak yorumlanmasının, hükmün kanuna konulmasındaki amacın, ratio legis, ortaya çıkmasını sağlayabileceği düşünülmüştür. Örneğin, evlenmenin fesi ile ilgili MK 119'un kenar başlığının ve içinde sözü edilen zaman aşımı kavramının gayi yorumu ile bunun zaman aşımı değil bir hak düşürücü süre olduğu sonucuna varılmaktadır. Dipnot, Oğuzman, sayfa 49. Ancak bu yorum biçimi de amacın nasıl ve neye göre tespit edilmesindeki zorluk sebebiyle eleştirilmiştir. 3. Sübjektif tarihi yorum metodu. Bir hukuk kuralı yorumlanırken o kuralın sadece o anda yürürlükte olan metni değil, kanun koyucunun yasama tarihindeki gerçek iradesinin yorumlanması gerektiği ileri sürülmüştür. Bunun yanında kanunun yasama meclisinde ve komisyonlarda yapılan hazırlık çalışmaları sırasında geçirdiği aşamaları, tarihi gelişimi ve gerekçesi incelenerek kanun koyucunun sübjektif iradesi ve izlediği amaç bulunmaya çalışılır. Bu metot, kanun koyucunun iradesinin tespitindeki zorluk sebebiyle, hukuki güvenceyi bozacağı sebebiyle eleştirilmiştir. Kanun koyucunun yıllar öncesine sarkan iradesinin bugünkü şartlara göre yorumlanması tehlikeli olabilir. Yeni bir elbise dikmek kolay, eski elbiseyi yenilemenin zor olduğu ifade edilmiştir. 4. Zamana göre objektif yorum metodu. Zamana göre yorum yönteminde kanun koyucunun kanunun yapıldığı tarihteki iradesi veya amacı değil, kanunun uygulanacağı sırada zamanla değişen toplum ihtiyaçları, hakkaniyet, fiilen içinde bulunan şartlar, düzenlenmek veya korunmak istenen menfaat göz önünde tutularak, kanunun uygulanmak istendiği zamanın gerçeklerine göre yürürlüğe konuş nedeni, ratio legis, amaca uygun şekilde araştırılarak yorum yapılır. Dipnot, Mayer Hayos, Art 1, No 144, Akipek J, sayfa 115, Edis, sayfa 181, Dösenox, sayfa 74. İsviçre Federal Mahkemesi tarafından da bu yorum şekli tercih edilmektedir. Bugün Almanya'da da çoğunlukla objektif teori kabul edilmektedir. Dipnot, Stödinger, Kommentar zum BGB 12. Ması, Einleitung, No 134, sayfa 68-69. Bu yorum metoduyla hukuk kurallarının hayatın değişen ihtiyaçlarına uydurulması ve kanunun dinamik bir hale getirilmesi sebebiyle başarılı olacağı düşünülmüştür. Ancak bu metot, bir taraftan kanunu, yürürlüğe girmesinden önceki ilişkisini tamamen keserek bağımsız hale getirmiş olması ve diğer taraftan zamanın ihtiyaçlarına göre değiştirme yetkisinin anayasayla belirtilen yasama organında olduğu ileri sürülerek eleştirilmiştir. 5. Kanun koyucunun tanınabilen iradesinin araştırılması yöntemi. Türk-İsviçre hukukunda sözleşmenin kuruluşunda hakim görüş olarak kabul edilen güven teorisinden esinlenen bu yorum metoduna göre, bir kanun hükmüne ideal bir muhatap olarak herkesin dürüst ve makul insan sıfatıyla, as a reasonable man, verebileceği anlamın hakim tarafından araştırılarak bulunması gerekir. 4. Kanundaki boşluklar ve bunların doldurulması. 1. Kanun boşluğu kavramı ve çeşitleri. Kanun boşluğu kavramı, kanunda aranılan bir düzenlemenin yapılmamış olduğunu ifade eder. Toplumdaki olaylar ve dolayısıyla uyuşmazlıklar o kadar çoktur ki, kanunun bu sorunları eksiksiz düzenlediği iddia edilemez. Bu nedenle, kanunlarda ortaya çıkabilecek boşlukları normal karşılamak gerekir. Kanun boşlukları doktrinde muhtelif ayrımlara tabi tutulmuştur. A. Bilinçli boşluk, bilinçsiz boşluk. Bilinçli boşluk, kanun koyucu tarafından kanunda bilinerek ve istenerek bırakılan boşluklardır. Örneğin, gayrimenkul mülkiyetinin intikalinin sebebe bağlı bir işlem olduğu kanunda belirtilmiş olduğu halde, menkul mülkiyeti devrinin geçerli bir iktisap sebebine dayanması gerekip gerekmediği konusunda bir hüküm kanunda yer almadığından istenilerek bırakılmış bir boşluk vardır. Bilinçsiz boşluk, kanun koyucunun isteği dışında kanunda bırakılmış olan düzenleme boşluğudur. Bu tür boşluklar, kanun koyucunun unutkanlığından veya yeterli araştırmayı yapmayarak ihmalinden kaynaklanmış olabileceği gibi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ticari, teknik ve sosyal gelişim sonucu ortaya çıkan yeni olayların sebep olduğu sorunların önceden öngörülmesinin mümkün olmamasından da ileri gelmiş olabilir. Örneğin, medeni kanunumuzda cinsiyet değişikliğine ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan bilinçsiz boşluk, 1988 yılında 3444 sayılı kanunla MK 29. maddeye eklenen ikinci fıkra ile giderilmiştir. Böylece cinsiyet değişikliği kararının kesinleştiği tarihte evlilik kendiliğinden son bulur. Çocukların velayetinin kime verileceği mahkemece tayin edilir. B. Kanun içi boşluk. Infra legem boşluk. Kanun yanında boşluk. Praetor legem boşluk. Kanun içi boşluk, kanun koyucunun soyut ve genel nitelikteki kanun hükmünün somut olaya uygulanırken, özellikle hakkaniyetin gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek bir kanun hükmünün içinde bıraktığı boşluktur. Buna kanun için boşluk veya hüküm içi boşluk denilir. Kanunun belirli yerlerde hüküm içi boşluğu tamamlaması yetkisi hakime bırakılmıştır. Daha önce açıkladığımız gibi dipnot, bakınız aşağıda bölüm 1.3.3.3. MK4'e göre hakim, kanunun takdir yetkisi, ölçümleme yetkisi verdiği yerlerde hak ve nısfetle, yani hakkaniyete uygun olarak bu bilinçli boşluğu dolduracaktır. Kanun boşluğu veya hüküm dışı boşluk ya da kanunun yanında boşluk, somut bir hukuk uyuşmazlığının çözülmesi için kanunda aranılan düzenlemenin yapılmamış olduğunu ifade eder. C. Açık boşluk, örtülü boşluk. Kanunda uygulanabilir bir hüküm bulunmaması halinde açık kanun boşluğu söz konusu olur. Örneğin, cenaze masrafının karşılanamayacak bir durumda olması halinde, bunun nasıl ve kimin tarafından karşılanacağı konusunda kanunda bir hüküm bulunmaması açık bir kanun boşluğudur. Örtülü kanun boşluğu ise kanunda bir hüküm bulunmakla beraber bu hükmün lafzı, sözü ile ruhu, özü birbirini tutmadığından uygulanmasının dürüstlük kuralı ile bağdaşmaması veya hakkın kötüye kullanılması olarak nitelenebiliyorsa ortada gizli kanun boşluğu vardır. D. Hukuk boşluğu, kanun boşluğu. Hukuk boşluğu, kural boşluğu kavramı ne kanunda ne de örf ve adet hukukunda somut olaya uygulanacak bir kuralın bulunmaması durumunu ifade eder. Hukuk boşluğu terimi lüke imreh, kanun boşluğu teriminden daha geniştir. Çünkü kanun boşluğu ile sadece kanunda bir düzenlemenin yapılmamış olması söz konusu olurken, hukuk boşluğu terimi dipnot, edis, sayfa 117, zevkliler, sayfa 103, örf ve adet hukukunda da uygulanacak bir kuralın bulunmadığını ifade etmektedir. Bu boşluk, hakimin yarattığı hukuk kuralı ile doldurulur. 2. Kanundaki boşlukların doldurulması için önerilmiş yöntemler. A. Şerhçi okul, École de Lochage. 19. yüzyılda Fransız Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Fransız hukukçuları bu kanuna hayranlıklarını gizlememişler ve ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünün kanunda bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir Fransız hukuk profesörünün "Medeni hukuku tanımıyorum, sadece Napolyon kanununu öğretiyorum" cümlesi Fransız hukuk kitaplarında yer almıştır. Dipnot, Mazot Chabat, No. 101, sayfa 154. Bu kanunun eksiksiz bir eser olduğu ve her şeyden önce kanun görüşünden hareket eden şerhici okul taraftarları, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünün kanunda öngörüldüğünü açıklamışlardır. Hakim sadece kanunun uygulayıcısıdır. Ancak kanunun açık olmadığı hallerde yoruma ve kıyas, örnekseme yoluna başvurabilir. Kanunun suskun olduğu hallerde ise bir düzenleme boşluğunun kanunda bırakılmış olmasının nedeni, kanun koyucunun bu konuda bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duymamış olmasındandır. Kanunda boşluk bulunabileceğini reddeden şerhçi okul görüşü Fransa'da Jenny tarafından eleştirilmiş ve bugün değerini tamamen kaybetmiştir. B. Kavram içtihatçılığı doktrini. Begriff Jurisprudence. Kavram içtihatçılığı doktrini Almanya'da 19. yüzyılın ikinci yarısında Savini tarafından geliştirilmiştir. Bu hukukçu evlenme, velayet, sözleşme, kusur gibi hukuki kavramlar arasında bir kavram ilişkisi kurarak bunları gruplandırmıştır. Bu görüş taraftarları uyuşmazlık karşısında bulunan hakimin kanundaki boşlukların kanunda aynı grupta yer alan hükümlerden çıkarılabilecek kavramların yardımı ile tamamlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Kavram içtihatçılığı denilen bu görüşe göre kanunda boşluk bulunduğu zaman hakim hukuk yaratamaz. C. Menfaat içtihatçılığı doktrini. Interessen Jurisprudence. 19. yüzyılın ikinci yarısında Schöring ve onu izleyen Müller Erbach, kavram içtihatçılığı doktrine karşı çıkarak kanun boşluğunun doldurulmasında kavramların değil, menfaatlerin esas alınması gerektiği düşüncesinden hareket etmişlerdir. Bu doktrine göre menfaatler gruplandırılarak ve değerlendirilerek kanun boşluğuna uygulanacak hukuk kuralı tespit edilmelidir. Bu tespit ve değerlendirme kurulacak hukuk kuralının temel noktasıdır. Dipnot, Steindinger, No. 181, sayfa 85, Oğuzman, sayfa 223. Hakim, hangi menfaatin korunması gerektiğini tespit ederek hakkaniyete uygun bir şekilde boşluğu dolduracaktır. D. Serbest yorum metodu. École de la libre recherche scientifique. Kanun koyucunun amacını aramaya yönelik serbest yorum, kanun metinlerine fazla bağlanan ve hukukun gelişimini önleyebilecek bir durgunluğa sebep olan şerhçi okulun subjektif teorisi, 20. yüzyılın ortasında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, politik ve endüstriyel değişikliklere cevap veremez olmuştur. Bu nedenle objektif teoriden esinlenen Serbest Bilimsel Araştırma Hukuk Okulu adı altında Fransa'da 19. yüzyılda hakim olan şerhçi okula karşı bir tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir görüş ortaya atılmıştır. Salalis ve Jenny gibi bazı hukukçular kanunların her ihtimali öngöremeyeceğini, dipnot, Jenny Methods da Interpretation as Science and Law Positive 1954, kanunda kanun koyucunun iradesi dışında boşluklar bulunabileceğini, bunların hakimin hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuka da başvurarak yapacağı serbest bilimsel araştırma sonucunda hayatın değişen şartlarına en uygun bir yorum yoluyla doldurabileceğini ileri sürmüşlerdir. Daha az radikal olan teze göre kanunda boşluk olduğu durumlarda hakim bu boşluğu doldururken aynen kanun koyucu gibi hareket edecektir. Fransa'da Jenny'nin öncülük ettiği serbest yorum metodu daha sonra Alman hukuk kültürüne de hizmet etmiştir. Bulow, Kohler bu okulun başlıca savunucuları olmuşlardır. Bilimsel serbest araştırma okulu metoduyla hukuk kurallarının hayatın değişen ihtiyaçlarına uydurulması ve kanunun dinamik bir hale getirilmesi sebebiyle başarılı olacağı düşünülmüştür. Ancak hukuk kuralının zamanın ihtiyaçlarına göre değiştirme yetkisinin anayasa ile belirtilen yasama organında olduğu ileri sürülerek bu metot eleştirilmiştir. Bundan başka zamana göre objektif yorum metoduna yapılan eleştirilere ilave olarak subjektif anlayışa yer vermesi sebebiyle bu metodun hukuki güvenceyi ortadan kaldırdığı iddia edilmiştir. Kaldı ki yorum serbest bırakılacak olursa mevzuattaki birlik de sağlanamayacaktır. 3. Türk-İsviçre hukukunda hukuk boşluğunun doldurulması, hakimin hukuk yaratması. Türk-İsviçre hukukunda kanunlarda boşluk bulunabileceği ve bu boşluğun hakim tarafından hukuk yaratmak suretiyle doldurulacağı ilkesi kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, kanun koyucunun uyuşmazlıklara neden olabilecek bütün çözüm yollarını düzenleyemeyeceği, kanunda istenmeyerek bazı kanun boşluklarının bulunabileceği kabul edilmiştir. Kanunda boşluk olması halinde hakim davaya bakmaktan vazgeçemez. AY 36 Taksim 2 gereğince de hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Aksi halde sorumlu olur. Hukuk 573 Taksim 6. Bu bakımdan hakime belirli şartların gerçekleşmesi halinde hukuk yaratması yetkisinin tanınması bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Aksi halde hakim, anayasanın saptadığı yükümlülüğü yerine getiremez. Bundan dolayı hakimin hukuk yaratma yetkisi kuvvetler ayrılığı ilkesine de uygundur. Dipnot, Edis, sayfa 121. Bunun için hakim, kanunda yazılı bir çözüm yolu arayacaktır. MK 1 Taksim 2 gereğince kanunda konuya değinen bir hüküm yoksa, hakim örf ve adete göre, örf ve adet de yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir hüküm koyacak idiyse ona göre karar verir. O halde hakim kanunda bir hüküm yoksa kanun boşluğunu örf ve adet kuralını uygulayarak dolduracaktır. Uygulanabilecek bir örf ve adet kuralı da yoksa o zaman ortada bir hukuk boşluğu vardır ve hakim bu boşluğu hukuk yaratarak dolduracaktır. Bu hakim için hem yetki hem de görevdir. Görüldüğü gibi Türk-İsviçre hukuk sisteminde ne şerhçi okulun kanunda boşluk bulunamayacağı, hakimin sadece bir kanun uygulayıcısı olduğu görüşü, ne de Alman hukukundaki hukuki kavram ve menfaatin envanterine dayanan kavram içtihatçılığı ve menfaat içtihatçılığı görüşü benimsenmiştir. Aksine hakime kanunda bilinçsiz, istenmeyerek bir boşluk bulunması halinde hukuk yaratma yetkisi tanınmıştır. Ancak kanundaki boşluğun yorum veya örnekseme metodu yoluyla doldurulması olanağının bulunduğu hallerde ortada bir yorum boşluğu vardır ve hakim hukuk yaratma yoluna gidemez. O halde hakimin hukuk yaratması için öncelikle kanunda ve sonra örf ve adet hukukunda benzer bir olayı çözümleyebilecek bir kuralın bulunmaması ve nihayet yorum veya örnekleme ile boşluğu doldurmanın mümkün olmaması gerekir. MK1'e göre hakimin yarattığı hukuk kuralı bağlayıcı nitelik taşımaz. Meğer ki bir içtihadı birleştirme kararına konu teşkil ederek doğrulanmış olsun. Hakimin yarattığı kural sadece çözümlenen somut olaydaki uyuşmazlığa bir çözüm getirir. Aşağıdaki örnekte bir kanun boşluğunun varlığı kabul edilmektedir. MK 148, boşanma halinde çocuk kendisine tevdi edilmemiş olan tarafın, o çocuğu görme hakkına sahip olacağını açıklamaktadır. Boşanma halinde çocuğun velayeti anaya bırakılmış olsa dahi, baba çocuğunu görme hakkına sahiptir. Buna karşılık, büyük anne ve büyük babanın çocuğu görme hakkına sahip olup olamayacağı konusunda İsviçre Federal Mahkemesi, dipnot, JDT 1928, sayfa 354, karşıt kavram, a contrario, yoluyla kanunda bir hüküm bulunmadığından kanunun bu konuyu olumsuz tarzda düzenlemiş olduğu sonucuna vararak büyük anne ve büyük babaya bu hakkı tanımamış, buna karşılık Yargıtayımız, dipnot, Yargıtay İçbirlik Kararname 18 Kasım 1959, E2 Taksim K29-RG 1960 sayfa 1948, bu durumda uygulanacak bir örf ve adet kuralı bulunmadığından açık bir hukuk boşluğu bulunduğunu kabul ederek büyük anne ve büyük babaya da torunları ile kişisel ilişkide bulunma hakkını tanımıştır. Hakimin hukuk yaratmasını daha önce üzerinde ayrıntılarıyla durulan hakimin takdir hakkından ayırmak gerekmektedir. Dipnot. Bakınız yukarıda bölüm 1.3.3.3. Hakimin hukuk yaratmasında kanunda gerçek ve bilinçsiz bir boşluk bulunduğu halde hakimin takdir hakkını kullanmasında kanunun yetki verdiği hallerde kanun içi intralecem bilinçli bir boşluk vardır. Kanun koyucu bir kural koymuş olmakla beraber isteyerek ve bilinçli olarak hakimin o kuralı hakkaniyet ve olayın özelliklerine göre yumuşatarak uygulanmasına olanak sağlamıştır. MK4'e göre kanunun takdir yetkisi verdiği ve durumun gereğine veya haklı sebeplere göre karar vermekle yükümlü kıldığı konularda hakim hak ve hakkaniyete uygun olarak karar verir. 4. Kanun boşluğunun örnekleme, kıyas, evleviyet, öncelik ve karşıt kavram yoluyla doldurulması. A. Kanun boşluğunun kıyas yoluyla doldurulması. Bir somut olaydaki uyuşmazlığı çözümlemekle yükümlü olan hakim, MK1 anlamında hukuk yaratmak yoluna gitmeden önce, kıyas metodu ile kanunda bir başka olay için öngörülmüş bulunan bir hükmün konuş nedeni olan ilkenin aracılığı ile boşluğu doldurmaya çalışacaktır. Burada üzerinde durulması gereken nokta, kanunda mevcut olan bir hükmün olaya doğrudan uygulanması söz konusu olmayıp, sadece o hükümdeki ilkenin aracılığı ile kanun boşluğunun doldurulmasıdır. Örneğin MK 454 ölen kimsenin cenaze masrafının terekeden, ölenin mal varlığından karşılanacağını açıklamıştır. Daha evvelce söz edildiği gibi ölen kimsenin terekesinin bu masrafları karşılayacak durumda olmaması halinde bunların kimin tarafından ödeneceğine dair bir hükmün kanunumuzda bulunmaması sebebiyle ortada açık bir kanun boşluğu vardır.